Ayrım 8, sayfa 113. 47. mektup. Bayılırım. Hayalimden geçtikçe içim titrer. Küçük bir oda, ufak bir soba, pufla yatak, yumuşak yorgan, içinde ben. Dışarıda lapa lapa kar, ağzımın suyu akar. Hiç durma, yorgana sarıl, yat denilen hava, dünyada ancak bu kadar şirin olur. Rüzgarın camları zıngırdatması, ninni gibi tesir eder. Sobanın çatırtısı gıdıklar. Fakat mangaldan fırlayan çıtı sevmem. Hani ya insan bazen dalar da mangalın kenarına çöker garip garip düşünürken, mesela alt dudağının sol bıyık ucuna doğru çıt diye bir şey yapışır, acı acı yalanır, hoşuma gitmez. Böyle günlerde biraz da midenin hoş edilmesi gibi şeyler de düşünülür. Ben böyle olsam başka şeyler de düşünürdüm ya, herkesin kalbi bir olmaz. Baba yaver tarhana çorbasına, latif şiş kebabına, paça böreğine, saçlı sakallı yassı kadayıfla birlikte yenilmek üzere hurma tatlısına, tavuk suyuna, nohutlu pilava dayanamaz. Hacı Reşid'e sorarsanız sıcak ülkelerde ne gördüm diye belagatli bir şiir okumak ister. Belagat iyi konuşma. Lakin siz yine benim gibi düşünün. Sabaha karşı uyanılıp sobanın ateşi yoklanacak. Eller ovuşturularak pıtır pıtır koşulup Canan'ın sıcak kucağına dönülecek. Derhal aman kalkma, tuu desen donuyor denilecek. Ufak ufak konuşulacak. Böyle zaman ve böyle mekanda ilk aşka dair bahisler ne kadar uzatılırsa o kadar faydalıdır. Tuhaftır, hala sebebini anlayamadım. Niye insanın bir bacağı diğer bacağını ısıtmıyor da başkasının tek bacağı iki bacağını ısıtıyor, şaşılacak şey diye fizyolojiye ait bir gariplikten dem vurulacak. Dem vurmak, bir şeyden söz etmek, konu açmak. Hani ya zamparanın birine insanı en çok ısıtan şey nedir suali sorulmuş da yorgan altı demiş. Cevabı güle güle söylenecek. Hafif tertip olarak şuradan Konya'ya uzanabilsem birer daha çakıştırırdık temennilerine yol verilecek. Gözler bir iki kırpıştırıldıktan sonra belli belirsiz bir esneme ile ya horul horul yahut mışıl mışıl uyunulacak. Bu türlü uykuların rüyası da komik olur. Şimdi şöyle bir manzarda bulunan yatakta istirahat uykusuna yatan şahıs ne görmeli? İstirahat, dinlenme. Nail-i Cedid'in gümrük önünde elinde koca bir sopa olduğu halde Samsun'a, Giresun'a, Trabzon'a diye tellal gibi bağırdığını mı görmeli? İnsan böyle bir rüyayı Tokatlı'nın geceliği bir mecidiyeye kiraya verilen otelinde bile görse canı sıkılıyor. Orada uyuyanlarda eksik olmayan nezliye tutulur. Öksürür, zıplaya zıplaya yataktan dışarı uğrar. Terliksiz muşambalara basarak karnı gurultular içinde kalır. Ter koz suyunu kara kulak diye içer de ter ter tepinir, hiddetini alamaz. Ter koz, İstanbul'a su veren gölün adı olup İstanbul'da kullanılan su anlamına gelir. Yandan saparak vakti geçmiş bir çorba ile nice nice parçalarla birlikte yanmış olan bir tas kebabı, artanı çorbalığa ayrılan yarım pilav yer. Doymazsa bir iki de gato yutar da mide fesadına uğrar. Gato, pasta, çörek. Sonra sabah gazetesindeki müdafaayı okur da bir şey yazmaz. Bizi de Osmanlı tebaasından birinin kendi lokanta, kahvehane ve gazino ve otelinin üstünü bir Moskovlu'ya ciro ettirip kumar oynattığını ilana mecbur etmez. Teba, uyruklu. Ciro etmek, bir ticaret senedinin veya çekinin arkasına gereken yazıyı yazmak. Biz Tokatlıyan'a 4 kişi girmiş, 3 kişi çıkmış dedik ise... Bunun 2 şeyi içine aldığı düşünülmeli. Biri 1/4'ünün masrafları vermesi dolayısıyla fena halde boğuntuya getirildiği. Öbürü de yandan otele girip benim gibi mışıl mışıl uyuduğudur. Bu türlü bilmeceleri yazmaktan maksat muhterem okuyucuların zihinlerini parlatacak fırsatlar hazırlamaktır. Bizim başkaca garezimiz yok fakat menfaatimiz var. Garez, hedef, amaç, maksat. Şimdi sabah karşılığını aldı. Sıra benimdir. Taze havadis. Top atanlardan birkaçının komşu kadına müracaatla merdiven alarak zeyrek yokuşunda turna katarı tarzında kıza çekildikleri söyleniyor. Kadıköy'e işleyen durmuş vapurunun Haydarpaşa'ya gidip gelen Kalamış vapuru ile hizmet becaişleri yerine getirilmiş olmakla aradaki A harfinin çıkarılarak yol üzerinde kalmış diye anıldığını ikdam yazıyor. Becaiş, karşılıklı yer değiştirme. 50. mektup. Lüfer hakkında duyduğum acıyı size naklettiğim gün arkadaşlardan ve acemi balık avcılarından biri eli sarılığı olduğu halde ziyaretime geldi. Biçare, sararmış, morarmış, pek çok acı çekmiş olmalı ki merdiveni zorla çıkarak odama gelebildi. Geçmiş olsun birader, ne oldun diye sorunca, senin lüferin derdine uğradım dedi. Aramızda şu yolda bir konuşma açıldı. O nasıl dert? Canım, bu sene Boğaziçi'ne gitmedik mi? Evet. Herkes balığa çıkalım çıkalım diye teşvik etti. Ben de bir meşguliyet, bir eğlence olmak üzere işe giriştim. 300 kuruşa bir sandal aldım. Oltaları tedarik ettim. Zokaları yaptırdım. Alet edevat dediler. Kanca, kakıç, sünger, çamçak, süzgeç falan bulduk. Kakıç, balıkları çekmeye yarayan ucu çengelli sopa. Çamçak, filikaların suyunu boşaltmakta kullanılan ağaç kepçe. Bize 1000 kuruş masraf ettirdiler. Arada sırada izmarite falan çıkardım. Velhasıl lüfer söktü. Geçenlerde umur yeri önünde oltaları indirdik. 23 kulaçta duruyoruz. Lüfer de ısırır ısırmaz akşam balığını tamamlayalım derken bir tanesi takıldı. Aceleyle çektim. Şöyle bir lüfer. Ortalıkta karardı kararacak. Hemen sarıldım. Birdenbire canım çekiliyor zannettim. Meğer tuttuğum trakunya imiş. Sarılır sarılmaz vurdu. Az kaldı ölüyordum. Vah vah. Sonrası hala çekiyoruz. Demek avdan vazgeçtin. Ertesi gün hepsini sattım. Trakunya denilen o küçültülmüş ejder müthiştir. Onun Barsam namında başka bir müthişi daha vardır ki sahillerimizdeki deniz afetlerinden sayılır. Dikkat lazımdır. Lüfer bir kere dişlerse o da acıtır. Fakat köfte o ne kadar ısırırsa ısırsın sonra biz de onu dişleyip ısırıp ezip yutarız ya. Meşhur olduğu üzere bizim aşçıbaşı gibi balıktan anlayan uşaklardan birine yine benim gibi saf dil bir zat lüfer ısmarlar. Herif gider 2 palamut alıp getirir. Efendi bunu görünce ayol bu nedir? Balık. Balık ama bu palamut lüfer değil der. Fakat uşak bizim aşçıbaşı gibi değil. Biraz söz anları olduğundan derhal tam bir hayretle efendisinin yüzüne bakarak. Amma yaptın efendi ha. Sanki biri denizin dibine inmiş de balıklara isim koymuş gibi söylüyorsun diye eblehçe bir cevap verir. Eble, akılsız, budala, alık. Merak bu ya. Balık pazarındaki balıkçıya giderek bizim lüferin hikayesini anlatmak ve balıkçının ne diyeceğini öğrenmek istedim. Gittim. O maydanoz perçemlisi orada duruyor. Beni görünce gülümsedikten sonra fiyakacıya dedi ki, fiyakacı, gösterişçi, cakacı, fiyaka yapan kimse. Beyefendi balığı tanıyor ama parayı az veriyor. Maksat şaka değil mi? Ben de çeneleri açtım. O balıkta zaten senin gözün kaldı. Estağfurullah beyim, ne oldu? Köpek mi kaptı? Hayır, aşçı kaptı. Bazıları öyledir. Bizim bir efendi var. O iyi bir balık gönderdi mi? Akşam aşçısı pişirir yer, sonra kedi kaptı dermiş. Sakın o aşçı size gelmesin. Öyle değil. Bizim aşçı o lüferleri ne yapsa beğenirsin. Kokutmuş mu? Hayır, palamut. Anladım, anladım. O herife sen armut da versen yine tava eder. Bizim balıkçıdaki leb demeden anlayış nasıl? Fakat biz 1.25 daha sulayarak yine bir miktar lüfer almaya mecbur olduk. Balıkçı köpek mi kaptı diye sorunca hatırıma Cerrahpaşa'daki kurnaz bir sokak köpeği geldi. Bu hayvan o kendine vergi zekayı sarhoşların ellerindeki balıkları kapmakta pek güzel kullanırdı. Akşam saat yarım raddelerinde cami-i şerifin önlerinde uyuma pozunda büzülür. Raddelerinde aşağı yukarı yaklaşık olarak. Gözü mey içen dünyalılara ta uzaktan tanıdığı için eğer o neşeden başı hoş adam yarım okka ile kafayı tüsüledikten sonra eline bir okkada uskumru 2-3 palamut almış ise ta yanından veya hizasından geçinceye kadar yerinden kımıldamaz. Mey, içki. 2-3 adım ilerler ilerlemez kalkar, yavaş yavaş balığın kuyruğuna dişlerini geçirir, beraberce yürür. Sarhoşumuz farkına varıp da hoş diye hızla çekince o da aşağıdan asılır. Bir halde ki saplar kopunca balık yere düşer, artık kapışan kapışana. Fakat bu balık avcısı dayağı dahi sırt verdiğinden balığı bitirinceye kadar baston, taş, sopa gürültüsüne aldırmaz. 52. mektup. Kış geldi fakat yağmurların ardı gelmedi. Hem esiyor hem sepeliyor. Köprüde, yeni cami kemeri altında, tünele girerken, tramvaya binerken, Kadıköy vapurlarından çıkarken, Bonmarşi'ye giderken, Bonmarşi 1, İçinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak ve benzeri satılan büyük mağaza. 2. O dönemde Beyoğlu'nda bulunan mağazanın özel adı. Yaya kaldırımlarında yürürken şemsiye karambolünden çektiğimin haddi hesabı yok. Şemsiyen başkasınınkine çarpmasın diye dikkat edenler ötekinin berikinin ayağına basıyorlar. Hafif bir inilti hasıl oluyor. İlle nasırlı olanlar bir de tek ayak üzerinde garip bir dans yapıyorlar. Şemsiyeler birbirine çarpınca uç demirleri sivri olan ötekine takılarak insanın bağrına basılmışa benzer bir cayırtı işitiliyor. Çehreler azgın, dargın, kırgın. Şemsiyesi yırtılan sanki kendisi dikkat ediyormuş gibi söyleniyor. Yırtan arkasına bakmadan ve bu mücadelede tam bir üstünlük kazandığından dolayı yürüyüp gidiyor. Bu patırtı arasında kukuletalı olanlar gözlerini yere dikmiş olarak yağmurlukların takışmasından korka korka yürüyorlar. Bir hal ki tarif edilemez. Şemsiyenin ok gibi tesiri olduğunu daha geçen gün nefsimde tecrübe ettim. Köprüde Galata Kulesi'nin açtığı vadiden doğru gelen rüzgarı bilmeyen yoktur. İşte o rüzgarın devamlı estiği sırada nasılsa oradan geçiyordum. Birdenbire göğsüme bir şemsiye saplandı. Müthiş ürkerek çekildim, yere düştüm. Fakat karşımda biri elinde bir kiraz sap olduğu halde hayran hayran bana bakıyordu. O zaman anladım ki şemsiye natürel sap imiş. Natürel, doğada rastlandığı gibi doğaya uygun olan. Geçtiği demirden rüzgarın itişiyle ayrılıp uçuvermiş. Fakat şemsiyenin gövdesi benim gövdemden kurtulunca gösterdiği devir hareketi seyrine doyulacak manzaralardan değildi. Şemsiye komedisi gittikçe çoğalıyor. Tesadüf bu komediyi o derecede gülüşlükleriyle dolduruyor ki anlatamam. Yeni cami kemerine doğru yaklaşan bir araba kemerin altından hızla geçmeyi kafasına koymuş olmalı ki hayvanlara indireceği kamçıyı havada bir şaklatır. Şaklatır ama kamçının ipi geçenlerden birinin şemsiyesine sarılarak elinden çekip alır. Şaklama hayvanları sürer. Arabacı kamçıdan şemsiyeyi kurtaramaz. Araba yıldırım gibi gidiyor. Şemsiye sahibi pür telaş arkasından koşuyor. Koştukça art tekerleklerin fırlattığı zifosa bulanıyor. Küfür, sövme, hiddet topuklardan aşıyor. Bir de şemsiye kurtulup da çamura düşmez mi? Artık buna tahammül edilemez. Bu arabacılara bir söz anlatmalı değil mi? Lügatte şemsiye şemsiyeye gelmek kadınların mücadelesini anlatmakta kullanılır. Fakat yeni lügat bu terkibi daha genişleterek erkeklerin de şemsiye şemsiye gelmesini kabul ediyor. Ediyor ama biraz başkalık katarak diyor ki, şemsiye şemsiye gelmek şirketi hayriye vapurlarında erkek hakkında yeni şemsiyesi bulunan bir zatın yanına oturulup eski şemsiyeyi de ötekinin yanına koymak ve çıkarken işi yanlışlığa getirerek yeni şemsiyeyi eline alarak savuşmak demektir. Fakat sapların uygunluğu gözetilirse kullanılmasında asla beis yoktur. Misal, malumatın şehir mektupçusu 25 kuruşa aldığı yeni şemsiyesini daha ilk kullanışında biraz müsamahalı davrandığı için şirketi hayriye vapurlarından birinde bilmediği ve sonradan ismini öğrendiği bir zat kendisiyle şemsiye şemsiye gelmiştir. Malumat şehir mektubu. Şemsiye dönmesi tatlı bir eğlenceye meydan veriyor. Bu temaşa ne kadar gülünç. Rüzgar o birçok sütunlu içi boş kubbeye, şemsiyeye girip de direnen zorlu bileği büker gibi geriye kıvırdı mı, vücut da o istikameti kollayarak püskül, palto etekleri, boyun bağı uçları, gözler, kollar, ayaklar ileriye doğru yönelirler. Öyle bir hal ki onu ansızın görenin yeni bir çekme aleti icat edildiğini sanarak insanların tabiat kuvvetlerinin en tesirlerinden olan rüzgarı yalnız yer değirmenlerinde, elektrik istihsalinde kullanmayıp yük hayvanları gibi kendini çekmekte dahi kullanmaya karar verdiğine inanası gelir. İstihsal üretim. Medeniyetin tarihi iyiden iyi araştırılacak olursa görülür ki insanlar şemsiyeyi çadır devrini geçirdikten sonra kullanmaya başlamışlardır. O halde bu aletin yine sıcak ülkelerden çıktığı şüphesizdir. Bu tarihi hakikatin kılavuzluğu ile dahi anlaşılıyor ki kadın şemsiyeleri erkek şemsiyelerinden sonra icat edilmiştir. Çünkü kadınlarınki şemsiye ve yağmurlukların gördüğü hizmeti yapmakla yetinmeyip ayrıca süse de yararlar. İpekli mendil, adi mendil, çuval, şal, kukuleta, başlık, şemsiyenin elde taşınmasından ileri gelen yorgunluğu def etmek için bulunmuş ise pek ziyade akıllıca düşünülmüş demektir. Kukuleta, başlık diye yazdığım sırada bir başlık hikayesi aklıma geldi. Efendiden bir zat kapıdan çıkacağı esnada yağmur başlar. Adamcağız uşağına dönerek paltosunun kukuletasını istemek maksadıyla başlığı getir deyiverir. Uşak gider. Aradan bir hayli vakit geçer. Efendi bağırır. Nihayet uşak gelir. Aralarında bir konuşma ki, neuzübillah. neuzübillah, Allah korusun anlamında tehlikeli bir durum karşısında kullanır. Neredeydin be herif? Efendim, arabayı hazırlamışlardı da. Arabaya binmeyeceğim. Evet efendim, hayvan durmadı, uğraştım, ispir de yok. Herif, neyle uğraştın? Hayvanın başlığını çıkarmak ile. Uşağın dirayetini nasıl buldunuz? Dirayet, yetenek, beceriklilik, zeka. Kukuleta giymek sağlık bakımından zararlıymış diyorlar, fakat şemsiyeden ucuza çıktığı için ekonomik. Yalnız dikkati çeken tarafı şu ucundaki püsküldür. Bu püskülün oraya süs için asılmış olduğu besbelli ise de her şeyi kötüye kullananlar bu ufacık şeyi de hayra yormayıp şerre alet etmektedirler. Geçen gün kukuletası başında ihtiyarca bir adam sokaklarda dolaştığı sırada aleme gülünç olmuştur. Biçarenin kukuletasına o püskül yerine kırmızılı yeşilli birbirine girift kağıttan bir oyma ile bir de maşallah takmışlar. Adamcağızın haberi yok ya, sokak sokak gezinirken bahçe kapıda beygirci cınıvızlarının gözüne ilişti. Aman ya Rabbi, rezalet dizde yüzüyor. İhtiyarın ardına düşmüşler, eğleniyorlar. Birisi önüne geçmiş göbek atıyor, bir velvele ki sormayın. Çok yaşlı ihtiyar aciz kalmış, azarlıyor, bağırıyor, fakat kim dinler? Nihayet memurlardan biri işi anlayarak kahkahalar koparan o asıntıyı çıkardı, zavallıyı da kurtardı. 54. mektup. Kredi veya itibar denilen şeye pek fazla güvenmemeli. İnsan bir kere böyle alıştı mı çok defa içine düştüğü zararı anlayamıyor. Veresiye içen iki defa sarhoş olur meseli boşuna söylenmemiştir. Mesel, atasözü. Geçen gün yanımda bir Osmanlı lirası olduğu halde tokatlayandan içeriye girdim. Bir akşam öncesi orada yemiş içmiş borcumu asmış idim. O akşam hem yiyip içmek hem de eski borcu ödemek niyetiyle yine masaya oturdum. Çorba, keklik, balık, biraz çerez, bir iki biradan sonra hesabımı sordum. 19 dediler. Lirayı bastırdık. Garson paranın üst tarafını getirdiği sırada idi ki, öbür garson elinde bir akşam evvelki borç pusulası olduğu halde arz-ı endam ederek, evvelki borcunuzu verecek misiniz diye sordu. Arz-ı endam etmek, boy göstermek, görünmek. Derhal 41 kuruşu suladık. Bir sigara tellendirmek üzereyken diğer bir garson daha gözükerek 41 kuruş borcum olduğunu müjdeledi. Şaşırdım. Böyle bir borcum var ise de vermiş olduğumu söyledim. Fakat inandırmak mümkün mü? Biz bu söylenmeler üzereyken bir üçüncü daha çıka gelerek 41'i istemesin mi? Kendi kendime Allah dördüncüsünden esirgesin demeye başladım. Fakat üç garsonun bir yerde toplanması bereket versin ki aralarında tereddüt doğurdu. Düşündüler, taşındılar. Birbirlerini kontrol için o gece, yani veresiye yemek yediğim gece, üçünün de benim veresiyemi kaydettiklerini anladılar da yakamı bıraktılar. Yoksa liradan bir para kalmadıktan başka üste de 40-50 kuruş borçlu çıkacaktım. Veresiye bahsi açıldı mı bizim bakkalın borçlar defteri ile saka ve kahvecinin tebeşirini, gazete dağıtıcısının zihin hesabını, sütçü ve ekmekçinin çetelesini, zerzevatçının ay hesabını, kasabın pusulasını, tütüncünün kurşun kalemini, idare memurunun derin derin düşünmesini unutmak bence mümkün olmaz. Saka, evlere çeşmeden su taşımayı iş edinmiş kimse. Bizim eski mahalledeki bakkalın elinden kurtuluncaya kadar çektiğimi ben bilirim. Mahalleden taşınırken 103 kuruş borcumuzu verdik. Eski bakkal nasılsa borçlar defterinden silmeyi unutur. Memleketine gidince yeni bakkal defteri koltuğuna sıkıştırarak matbaa matbaa beni aramaya başlar. Nihayet yakaladı. Ben işi anlattım, fakat o anlar mı? Her gün matbaada. Değişik değişik adamlar. Temenna eder etmez usta selam söyledi. Parayı vermezse dava edeceğim diyor. Ben derdimi kime anlatayım? Nihayet eski borcun yazılı olduğu defteri getirttim. O yaprağı yırtıp parayı verdim. Saka tebeşiri gibi çift yazar derler. Doğrudur. Her sabah evden çıkarken kapının arka tarafında duran beyaz çizgiler sanki zamana bağlıymış gibi ben para verdikçe bir parça azalır, vermedikçe çoğalır. Terkos suyu alınsa o da saat gibi işliyor. Makinelerin çekme gücü bakımından gösterdikleri maharet, terkos kumpanyasının saatlerinde en üst dereceye vardığından insan su gibi para harcamış olsa yine bunlarla rekabet mümkün olmayacak zannındayım. Kahveci insafsız olursa herifin kıyaklığına son yoktur. Hele bir kere kaç kahve oldu diye sorun. Derhal 45, 53, 37 sayıları ihtikarcı ve hırslı ağzından fırlar. İhtikar, vurgunculuk, vurgun, spekülasyon. Bereket versin ki bir çeyrek ile baştan savmak her zaman mümkün oluyor. Gazete dağıtıcısının zihin hesabı geometrik orantı ile falan değildir. Aybaşı hesabıyladır. İsterseniz ayın ortasında para verin. Ayın bitiminde yine aybaşından hesap görür. Biraz sızıltı ettiniz mi? Efendi, biz iki para kazanıyoruz. Buraya kadar da taban tepiyoruz. Yazıktır, çoluk çocuk sahibiyim diye insanı haksız çıkarıyor. Eğer her gün onluğu verirseniz hafta arasında 3-4 gün getirmiyor. Boyuna veresiye sürmek istiyor. Bundaki hikmet de malum. Sütçü ve ekmekçi çetelesi kapı önünde her vakit dikkatli bulunmakla ancak ödenir hale gelir. Yalnız bir nokta var ki o da bu iki cins nimet piyasaya bağlı olduğundan süt 2 kuruştan 100 paraya, ekmek 40 paradan 45'e çıktığı tarihleri unutmamak ve çetele üzerine işaret ettirmek çok lazımdır. Yoksa sebzevatçının ay hesabı lahana, pırasa, kereviz, şalgam vesaire de pek fazla kıymet taşımazsa da enginar, fasulye, patlıcan, domates, salata meselesinde haylice fırlar. Mesela domatesin kuruşa satıldığı günlerde sabahleyin sebzevatçıya 3 okka domates deyip de fiyatı sormadan giderseniz o 3 okka 60'ar paradan yazılır. Kasabın pusulası iki bakımdan dehşetlidir. Biri fazla yazılacak. Bir okkada mutlaka 5-6-7 kuruş zarar muhakkaktır. Öbürü eve giden etin tam okka olup olmadığıdır. Kasap birini arttırıp ötekini çıkardıkça bütçenin denkliği de o derecede ters yüz olur. Adeta imkan dışına çıkar. Bilhassa kıvırcık yerine karaman, dağılıç gönderilmesi hatırı daha ziyade kırar. Tütüncününki de oldukça dikkat çekicidir. Ayda adam basma 60'lıktan 4, 2'likten 3, 100'lükten 5, 3 10 paralıktan 6 yuttursa dükkan kirası ile uşak parasını havadan çıkarmış olur. İdare memurunun derin derin düşünmesi bunların hepsinden daha korkunçtur. Para alınacağı zaman bu muhterem bey bir kere kaşlarını çatıp da düşündü mü insanı bir titreştir alır. Hele bu düşünüşün sonucu olarak geçen size bir Fransız verdim mi idi? Verdim verdim öyle ya, baş mürettip yanımda idi dedi mi, ret ve inkar için inandırma defterini ve yemin ağzını açıp bangır bangır bağırmak, ter ter tepinmek işten değildir. Baş mürettip baş dizgici. Evet, parayı tamamen alırım ama bende de ne hal kalır ne mecal. Hele çeyreğe hiç diyecek yoktur, mecidiyeyi geri almak için de haylice uğraşırım. Şu satırları yazmaktan maksadım aziz okuyucuları veresiye muamelelerinden soğutmaktır. Fakat veresiye taraftarlarından bir kısmının parayı sallamak hususunda usta oldukları öteden beri işitilmekte olduğundan bunlar için nasihatimizin bir tesiri olmayacağını da bilmekteyiz.